Ayrım 15.
Sayfa 184. Çok şey. Bizim dadı kalfa ha? Evet, işte Rakım'ı evladı gibi sevip, Canan'ı da kızı gibi severek, ikisine baş göz etmeyi kendisi için en büyük övünç sayan bizim dadı kalfa da bu kadar hiddet ve surat vardı. Rakım gittikten sonra Canan, dadı kalfanın yanına gelip, müteşekkirane ve memnunane bir tavırla, eğer Yosefino gelmemiş olsaydı, efendinin dünkü üzüntüsünün hala devam edeceğini ve o iyi kadın gelip de efendinin üzüntülerini giderdiği için pek memnun kaldığını dadı kalfaya anlattık da, fedai, hiddetinden ağlayacak kadar bir teessürle, bundan sonra o kadın bir daha bu eve girsin de efendisinin üzüntülerini bir daha gidersin. Canan, ne oldu ya adadıcığım? Fedai, ne olduğunu ben bilirim zavallı kızcağız, ne olduğunu ben bilirim. Canan korkarak, vallahi dadı kalfacığım ne olduğunu ben de bilmek isterim, ne oldu Allah'ını seversen? Fedai, ne olduğunu sen de bilirsen, sen de benim gibi o kadını bir daha bu eve koymadıktan başka, efendiyi de onunla bir daha görüşmeyeceği için yemin verdirmekte benimle beraber olursun. Canan, ben zaten her şeyde seninle beraber değil miyim dadı kalfacığım? Fakat ne oldu Allah'ını seversen dadı kalfacığım? Seni bu kadar hiddetlendiren nedir? Fedai, böyle şeyleri sana söylemek iyi değildir ama pek içim yandığı için artık dayanamayıp söyleyeceğim. Canan, söyle dadı kalfacığım, Allah'ı seversen söyle. Fedai, söyleyeceğim şu ki, bu gece efendi beni uyumuş zannedip de yatağından kaçmışsa beğenir misin? Canan, kıpkırmızı olarak, ey! Fedai, iyisi, daha anlayamadın mı? Canan, anlayamadım dadı kalfacığım. Fedai, ahmak sen de, senin dünyadan haberin yok. Seni efendiye beğendiremediğimizin sebebi işte buymuş. Bu gece benim odamdan kalkıp doğruca o fren kokanasının odasına. Ta sabahleyin saat 10'dan sonra yavaş yavaş geldiğini ben buradan mutfaktan duydum. Artık ben buna nasıl razı olabilirim? Dadı kalfanın bu yoldaki şüpheleri Canan'dan başka bir kız için belki de alaylı bir gülümsemeyi gerektirirse de Canan bir çaresi için bir müddet tereddüt belirdi. Fakat dadı kalfanın asılsız bir şüphe için efendisine bu kadar kızmış olmasına bir türlü razı olamayarak zaten efendisinin elemli olduğu için şu ara dadı kalfa da kendisine bir sert kırıcı söz söylerse ortada yalnız yanlışlıktan dolayı bir fenalık çıkabileceğini hesap ederek Canan, ''Şey dadı kalfacığım, ben sana bir şey söyleyeyim mi?'' Fedai, ''Ne söyleyeceksin bakayım?'' Canan, ''Ben böyle şeyi ne efendiden umarım ne de Yosefino'dan.'' Fedai, ''Haydi hey çocuk sen de, senin dünyadan haberin yok.'' dedim. Canan, ''Var dadı kalfacığım, var.'' Fedai, Canan'ın çehresi mosmor olduğunu görünce derhal şüphesi değişerek, ''Kız korkarım.'' Canan boynunu bükerek, ''Evet dadı kalfacığım.'' Fedai, ''Senin yanında mıydı?'' Canan, artık utanmaya gerek kalmadığını görünce koşup dadı kalfanın boynuna sarılarak ve öperek, ''Ben senin kızın değil miydim dadı kalfacığım? Sen benim anam değil misin ya?'' Fedai, Canan'dan çok memnuniyetle o da onu öperek, ''Vay öyle mi? Oh evet sen benim kızımdın. Şimdi daha büyük kızım oldun. Oh elhamdülillah, zavallı kokana, zavallı rakım, boş yere günahınıza girdim. Elbette helallik dilerim ya.'' Sadık Arap'ın bir dakika evvelki gazap ve hiddeti bir dakika sonra yine o oranda bir memnuniyet ve sevince dönüşerek Canan'a birçok tembihte bulundu. Hele Canan, Yosefino'nun gerek efendi ve gerek kendisi için ne kadar sadık, seven, dost bir karı olduğunu dadıya iyice anlattıktan sonra Arap'ın Yosefino hakkındaki eski muhabbeti de birkaç misli arttı. O aşka Rakım evine gelince Fedai bir türlü memnuniyetini gizlemeyerek durumu efendisine açtı. Rakım da Canan'ı odalık değil, adeta onunla evlenmiş olduğunu inkar değil, övünçle tekrarlayarak yakında dinen nikahını kıyacağını da söyledi. Aman dadı kalfadaki sevinç, Rakım da kucağında Canan'da, onu da öper, onu da. İleriki ders günü Yosefino gelince dadı kalfa, kadının murdar günahı üzerimde kalmasın diye Canan'ın tercümanlığı vasıtasıyla meseleyi Yosefino'ya anlattı ve kusurunun affını rica etti. Yosefino bir kahkaha ile gülüp ve bu kahkahasıyla birçok şey ifade edip, ''Bugün zannederim ki Rakım'ın ve Canan'ın benden daha sadık dostları ancak sen olabilirsin.'' Ben bilirim ki sen Canan'ın Rakım'la evlenmesini ümit ederek bu konuda çok gayrette bulundun. Fakat sen yalnız Canan'ı yönlendiriyordun. Rakım'ı yönlendirme işini ben üstlenmiştim. İnanmazsanız Rakım'a sorunuz. O mert çocuktur, inkar etmez dedi. Gerçi o akşam olup da Rakım geldiği zaman Canan'ın muhabbetine Yosef'in onun kendisini ne kadar sevk etmiş olduğunu inkar etmeyerek alemde kendisini seven bir dadı kalfa varsa bir de Yosef'in onun olduğunu memnuniyetle belirtti. 11. Bölüm. Doktor Mösyöze, Rakım'ın ve babasının zavallı Matmazel Can huzurunda oynamak istedikleri oyunu beceremeyip de kızcağız işin sırrını anladıktan sonra hastalığı birdenbire şiddetlenmeye başladığından Ziklas, diğer kızı Margaret için de korkup onu bazı kandırmalar ve vaatlerle İskenderiye'ye yollamıştı. Adı geçeni götürecek olan vapura kadar cesaretlendirmek, yine adı geçen tarafından yapılan talep üzerine Ziklas, Rakım'ı hatırlayarak davet etti. Baba, anne ve kızla beraber Rakım da kurşunlu mahzenden sandala binerek vapura kadar gittiler. Ziklas kızını kaptana bırakmış olduğundan birinci kamerada kaptan bunlara çay ve kahve ikram ederek hatırlarını aldı. Oturacakları kadar oturup ayrıldıkları zaman anne ve babanın Margaret vedalaşırken Türkçe ve yavaşça kulağına ''Ey Rakım, seni üç parça edebilmek mümkün olsaydı, ben de bir parçana sahip olma arzusundan bir türlü vazgeçmezdim. Bir de kız kardeşimin sana karşı olan ilgisini öğrendiğim zaman benim el çekmem gerekiyordu. Eğer haber almamış olsaydım, şimdi bir yatakta beni görürdünüz. Ne yaptım ettim, yüreğimin üzerine taş bağladım. Kendimi senin aşkın denilen ölümün pençesinden kurtarabildim. Canan'a selam söyle. Kız kardeşimin katilinin kendisi olduğunu bilsin.'' Fakat bu cinayetin de tamamen suçsuz olduğunu bilsin. Acayip. Evet, işte burası biraz acayiptir. Daha acayibini ister misiniz? Cezayir, Akdeniz'den birisinin mutasarrıflığına üstlenerek İstanbul'dan hareket eden Felatun Bey'i de bu vapur götürmekteydi. Güverte üzerinde Rakım rastladı. Rakım, vay beyim, Rabbim selametler versin. Felatun, İstanbul'un zevkini size bıraktık birader. Adasına mutasarrıf oldum, gidiyorum. Artık Matmazel Ziklas ile enine boyuna zevk ediniz. Rakım şiddetle göğüs geçirerek, birisini bugün yarın mezara götüreceğiz. İşte birisini sizin bindiğiniz şu vapur İskenderiye'ye götürüyor. İstanbul'un zevkini süren varsa o da sizsiniz. Felatun, Rakım Efendi'den daha şiddetle içini çekerek, evet hakkım var. Babamdan kalanı tamamen yedikten sonra 150 bin kuruş kadar da açık borç yaptım. Fena zevk değildir doğrusu. Rakım, zararı yok birader. İnsanın aklı sonradan başına gelir. Bundan sonra yapmazsın. Felatun, bundan sonra alacağım maaştan kendimi geçindirdikten sonra arttıracağım parayla 1500 lira borcu ödemeye ömrüm yeterse belki 90 yaşındayken yine eğlenceye vakit bulabilirim. Rakım, adam sende ödenmeyecek borç mu olur? Felatun, yok birader. Eğlendim, çocukluk ettim. Her haltı yedim. Ama memur olduğum yerde maaşımla kanaat ederek samimiyetle çalışacağıma emin olmanı rica ederim. Rakım, Allah için birader, bu güven bende vardır. Hemen Rabbim yardım etsin. Benim niyetim, inşallah bundan böyle mevkiin daha fazla büyür de, borcunu ödedikten başka bundan sonra da el emeğinle zevk etmeye fırsat bulursun demekti. Felatun, sadakatle hizmet ettikten sonra bu söylediğin şey elde edilmez değildir. Rakım, hah işte memuriyete bu fikir ve inançla gitmeni isterim. Bu fikir ve itikat kimlerde olursa mutlaka ilahi yardıma nail olur. Allah selamet versin birader, bizi gönülden çıkarmazsın ya, ara sıra mektuplaşırız. Felatun, hay hay, adieu mon cher. Rakım, bon voyage mon ami. İngiliz kinine ne dersiniz yahu? Mayonez meselesinden sonra Ziklas ile Felatun arasında meydana gelen olan nefret hala tam bir kızgınlıkla devam etmekteydi. Zira Felatun'un Rakım ile vedalaştığını karı koca gördükleri halde çocuğa merhaba bile demediler. Ama hakları da yok mudur ya? Bunlar yine geldikleri sandala binerek kurşunlu mahzene çıktılar. Rakım evinde bazı işlerinin olduğundan söz ederek kendi evine döndü. Ziklas ile karısı da gidip yatağa mahkum olan biçare Can ile meşgul olmaya başladılar. Zira artık doktorlar kızcağızla uğraşmayı bırakmış oldukları annesi ve babası bugün yarın ölümünü bekleyerek her ne istediği şeyi yerine getirmekteydiler. O gün ise kızın canı bir et istemiş, aşçıyı çağırıp çok kuvvetli olması tembihiyle beraber bir ala et suyu ısmarlamış. Annesi ve babası kendisini et suyu içine bisküvi peksimet doğrayarak yerken buldular. Böyle bir hale çoktan beri rastlamadıkları için şaşmışlardı. Kızcağız yemeğini yedikten sonra yatmayıp yatağı içine oturdu ve Doktor Monsieur Z'yi çağırmalarını istedi. Bir saat sonra doktor geldi. Kız kalbinde şimdiye kadar asla hissetmemiş olduğu hoş bir kaşınmak türünden bir şey duyduğunu söyledi. Doktor, hala kan geliyor mu? Can, iki günden beri yoktur. Doktor, ya balgam? Can, iki gün önce kanlı balgam ve pıhtılar tükürmekteydim. İki günden beri hiçbir şey geldiği yoktur. Doktor, çok iyi çok iyi, demek oluyor ki rahat ediyorsunuz. Artık bu rahatınız üzerinde yeniden bir ilaç tedavisine gerek de yoktur. Besleyecek şeyler yemelisiniz ve soğuktan kendinizi korumalısınız. Doktor efendi şu emirleri vermiş idiyse de yüreği, demek oluyor ki iki gün sonra bütün bütün rahat edeceksiniz. Zira bu hastalık insanın son günlerinde birkaç gün böyle uygunca davranır, demek de bulmuştu. Fakat doktorun yüreğinde olanlardan anne ve babanın ne haberi olabilir? Onlar doktorun çok iyi çok iyi demesi üzerine kızlarını gerçekten çok iyi zannetmişlerdi. Yahu bu zalim hastalık son günlerinde insanın midesinde mi açıyor, ne oluyor? Canın midesine bayağı bir kuvvet geldi. Hem gayet kuvvetli et suları göğsünü de yumuşattığından öksürüğü tamamen kesilmiş ve bundan dolayı kan ve balgamları da kesilmişti. Garibi şunda ki doktorun vizitesinden sonra 2 değil 5 gün geçti, kız hala ölmedi. Ölmedikten başka ölmek istemediği dahi görülmeye başladı. Bunun üzerine doktor tekrar getirilerek kızı iyice muayene ettiğinde hastalığın bu derece değişmesine bir anlam veremeyip herhangi bir duruma karşı ne faydası olacak ve ne de zarar verecek bir su düzenledi ve yine güzelce beslenmesini ve soğuktan, nemden ve tozdan, topraktan korunmasını tavsiye ederek kalktı gitti. Doktorun bu defa verdiği ilaç ne tesirliymiş. Kız midesinde gittikçe kuvvet bulmakta. İkinci gün doktor efendi bir daha çağrılarak yine o ilaçtan ve fakat biraz daha kuvvetlicesinden istendi. Adam kendi ilacında böyle bir tesir olmadığını bildiği halde ilacı hakkında uyanmış olan iyi düşünceyi bozmayıp güya daha kuvvetlisini tertip eyledi. Evet, ilacın bu defaki etkisi daha fazla oldu ya, yatağında kımıldayamayan hasta oda içinde gezinmeye bile başladı. Şimdi Molière'in doktorlar hakkında söylediği söz yalan mıdır? Doktorluğun en bilimsel yönü bir hastanın vefat etmiş olduğunu anlamak olup, yoksa bir hastalığın hangi hastalık olduğunu teşhise muvaffak olsalar bile, her hastalığın birçok türü olduğundan hangi türden olduğunu bilememektedirler. Verem hakkında hastalık kitaplarında yayınlanmış olan sayfalarında yazar ki, bu hastalığa tutulanlar için ilaç olmayıp, verilen ilaçlar ise henüz denenmekte olan şeylerdir. Fakat el altında tedbir olarak 2 satır daha yazılmış. Denilmiş ki, bu hastalıktan bazen kere kendi kendisine kurtulanlar dahi vardır. İmdi bizim doktor Z de zavallı canın yeniden can kazandığını görünce, patoloji kitabının şu son ihtarı doğruymuş be diye kendi kendisine şaşırarak artık kızın iyi olacağını iyice gördükten sonra adam bütün bütün lokman kesildi. Gitti ki bundan sonra kayınvalidemi de getirsem o da hiç olmazsa Hipokrat kesilebilirdi. Şaka değil, kız olması gerektiği gibi kendisini toplamıştı. Hatta yataktan tamamen çıktı. Gündüz vakti elbisesini bile giydi. Ziklas 2 günde 1 kızın durumundaki değişikliği rakıma yazıyor idiyse de, işte evladım, size gerekli bilgileri verdim. Fakat evime gelir de kızı ziyaret ederseniz korkarım ki hastalığı tekrar belirir. Notunu hiçbir mektubundan eksik etmezdi. Derken kızcağıza sağlık geldikçe canı da sıkılmaya başlayarak hocasını istemesin mi? Doktor Z'den evvel babası itiraz ederek hastalığının tekrar baş göstereceğini ileri sürmüşse de kızı ikna etmek mümkün olamayıp tam tersine kız artık rakım için yüreğinde aşka benzer bir şey hissetmediğini garanti edip ve hele babası İzmir'de olup öteden beri kendisiyle evlenmeye can atan dayı oğluyla artık evlenmesini teklif ettiğinde kız buna da razı olduğundan dayanarak rakıma özel bir uşak gönderilerek çağrıldı. Koca Rakım kızı hayatta görünce sevincinden çıldıracağı geldi. Can ise Rakım'ı görünce vücudunda daha çok bir rahatlık, bir sıhhat bularak Beseret gerheme alem beserem tir zenent, ne tevan verdi hevayı tu birun eserima. Beytini okumuş idiyse de, Rakım kendisini bu hale koyanlar, işte bu beyitler olduğundan söz ederek, ondan sonra bu gibi şairane hayallere önem vermemesini tavsiye etti ve kız da artık yeniden kazandığı hayatı korumaya gayret edeceğini söyledikten sonra, her tarafın memnuniyeti son derece arttı. Rakım o kadar memnun oldu ki, yutkunup durmasından bir şey söylemek istediği halde söyleyemediğini gerek Can ve gerek babası ve gerek annesi anlamışlardı. Bunun üzerine Can'ın gayesini açıklamak istemesi üzerine Rakım, "Efendim, söyleyeceğim söz yalnız babanıza mahsustur." diye onu bir tarafa çekip, "Gördünüz mü Mösyö Ziklas, Cenab-ı Hak işte hem 300 bin lira servetinizi ve hem de Nur gibi kızınızı size tekrar bağışladı." dedi. Ziklas o tok gözlü, mert, sadık Rakım'dan bu sözleri duyunca çocuğu bir kat daha sevip yüreğine sokacağı geldi. Artık bundan sonra sözü uzatmakta fayda yoktur. Kısa keserek tatlıya bağlayalım. Ziklas yazacağı kağıtları yazıp yapacağı haberleşmeyi yaptıktan sonra işin üzerinden 2,5-3 ay kadar zaman geçmişti ki Margaret İskenderiye'den ve Can'ın yavuklusu İzmir'den ve Margaret ile evlendirilmesi yine bu aralık kararlaştırılan bir yeğeni de Halep'ten gelip Kasım üzeri bunların evliliği için verilen baloda ömrümde ilk defa olarak Rakım'da polka oynadı. Hele ertesi gün kendi evine döndüğünde Dadı Kalfa, Canan'ın Can evinde bir ciğerparenin canlanıp oynamakta olduğunu haber verdi ki bu haber Rakım'ı her şeyden çok sevindirdi. İşte bir de 6 ay sonra Rakım'ın Josefino'nun kucağına nur topu gibi bir erkek çocuk kundağını koyma şerefiyle o sadık dostu da memnun etmiş olduğunu da hatırlatarak sözü noktalıyoruz. Kitabın sonu. 12 Ağustos 2004. Sayfa 194.